genel izleyici kitlesi için uygundur.
EkoTürk ekranlarından herkese selamlar. Bayram Özel Muhakeme Programı ile karşınızdayız. Ben Fatih Ergenekon ve bugün konuğumuz Profesör Doktor Canet Aslaman olacak. Sevgili hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Fatih'ciğim. Nasılsın?
Teşekkür ediyorum. Bayramınızı da tebrik ediyorum.
Herkesin bayramı mübarek olsun diyoruz. İnşallah nice hayırlı bayramlara ulaşırız hep beraber. İslam dünyası da genel dünyada bundan daha barışçı ortamların olduğu, daha huzurlu ortamların olduğu dönemlere denk gelir. Filistin'deki acılar, dünyanın diğer yerlerindeki acılar inşallah son bulur deyip böyle bir giriş yapmış olalım.
İnşallah bayram vesilesi hocam ümmetimizin birliği, dirliğini Rabbim arttırsın.
Amin.
Tüm Müslümanları bir arada Kur'an'da cem etsin, duygularımızla cem etsin hocam, aklımızı cem etsin inşallah. Biz de bu vesileyle Rabbimize niyaz etmiş olalım. Sevgili hocam tabii bayram deyince biraz yine üzerine düşündük ne konuşalım diye. Hı hı. Hiç şüphesiz ki içinde bulunduğumuz yüzyıl modernleşmenin ve küreselleşmenin en yoğun olduğu dönemler olsa gerek. Çok evet. Hızlı bir hayatın içerisindeyiz. Hızın, hazın arttığı, algının çok fazla önemsendiği dönem. Ve sizin de hocam yine Ruhun Yedi Çığlığı diye bir kitabınız var. Buna internetten PDF olarak ücretsiz erişilebiliyor. Burada belli açılımlar yapıyorsunuz. Bize dedik ki bunları teker teker hocam açmış
evet,
olalım.
Yani küreselleşme sürecinin içerisinde nasıl bir ortamın içerisindeyiz? Bu ortamın içerisinde ne yapmalıyız? Tartışalım dedik. Yani bu da şöyle diyebiliriz. Yani hepimizin bir fıtratı var. Fıtrat değişmiyor. Mesela insanlar bundan 5000 yıl önceye de gitsek şimdi mutlu olmak istiyorlar. Veya korkularından kurtulmak istiyorlar. Veyahut da başkaları tarafından iyi davranılmak, güvende olmak istiyorlar. Susuyorlar, acıkıyorlar, uykuları geliyor, bu ihtiyaçların giderilmesini istiyorlar. Yani böyle temel birçok arzumuz, duygumuz değişmiyor. Yani fıtrat dediğimiz kısım değişmiyor.
Hırslarımız da aynı şekilde evet. Değil mi hocam?
Tabii insanların belli şeyleri gerçekleştirmekle ilgili, hayatın bir anlamı olmasıyla ilgili arzusu da değişmiyor. O da bazen insanı belli şeyleri gerçekleştirmek için hırslandırıyor. Bu hırslar tabii mantıklı olabilir, mantıksız olabilir. Ayrı. Ama yani bir fıtrat özelliklerimiz doğuştan, hiçbir tarihin döneminde değişmeyen özelliklerimiz var. Buna karşılık bir kültür içerisindeyiz hepimiz. Tarihin belli dönemlerinde de işte belli şeyler farklılaşmış olabiliyor. Şu anda küreselleşme süreciyle, ekranlı hayatlarla yepyeni bir kültür oluşmuş vaziyette. Ve insanlar içinde oldukları kültürü suyu emen sünger gibi emiyorlar, içselleştiriyorlar. Yani fıtratımızla beraber kültür de bizi etkiliyor. Sonuçta fıtratımızın ihtiyaçlarından kopamayız. Yani fıtratımızın çığlıklarından da kopamayız diyelim. Bu yüzden Ruhun Yedi Çığlığı kitabını da yazdım. Yani şu açıdan yazdım. Yani bu içimizden gelen arzuların nasıl en iyi şekilde tatmin olacağını, bu hayatı nasıl yaşarsak bunların cevabını bulacağımıza cevap vermek için yazdım. Yani fıtrat bizi doğruya götürücü bir potansiyeli taşıyor içimizdeki. Fıtratımızla savaşamayız. Fıtratın mutluluk, anlam, sevgiyle ilgili ihtiyaçlarını yok sayamayız, güvenle ilgili ihtiyaçlarını. Fakat kültüre teslim olmamız mümkün değil. Kültür, tarihin belli bir döneminde siyasal yapı, sosyolojik yapı veya diğer unsurlarla iyiliği olduğu gibi kötülüğü de bize empoze etmiş olabilir. Bizim ötekilerle beraberliğimiz bizim için çok önemli. İşte Aristoteles'ten ve daha birçok düşünürde insanın toplumsal bir canlı olduğuna dikkat çekilmiş. Son dönemdeki psikiyatrik, psikolojik araştırmalar şunu gösteriyor. İnsanın diğerleriyle kurduğu anlamlı ilişkiler, yani toplumsal bir varlık olması, onun ruh sağlığının olması açısından, hatta uzun hayat yaşaması açısından da çok önemli. Ruh sağlığı açısından da, fiziksel sağlığı açısından, ikisi açısından da çok önemli. Hatta meyve sinekleriyle ilgili yapılan da deneyler var. Drosophila'ları, meyve sineklerini yalıttıkları zaman bir kısmını, o yalnızları daha çabuk ölüyor. İnsanlarla ilgili yapılan deneylerde de anlamlı ilişkiler kuranların daha uzun yaşadığı da tespit edildi. Yani bizim kültürün bize sunan toplumdan soyutlanarak dağ başına çıkıp yaşamamız diye bir şey hayal. Öyle bir şey mümkün değil.
Hocam pozitif psikolojide de insanların genelde kalp krizi günlerinin pazar günü olduğunu, insanların yalnızken kalp krizi geçirme eğilimlerinin olduğu tespit edilmiş.
Ama onu bilmiyordum. Enteresan. Evet. Enteresan.
Yani yalnızlık hocam insanın ömrünü kısaltan bir unsur gerçekten.
Evet.
Bir toplum içinde var oluyoruz. O toplumla beraber yaşıyoruz.
Dinlerin mesela daha dindarların uzun yaşama sebeplerinden bir tanesi bence hayat anlam vermesi bir ama diğer bir tanesi de dinin içindeki cami veya kilise gibi mekanlarda kurulan anlamlı ilişkilerin psikolojik sağlığı arttırması da mesela dindarların daha uzun yaşamasının sebeplerinden biri olarak gösteriyor. Bu arada tabii bilmeyenler için söyleyeyim. Bununla ilgili de Harvard Üniversitesi veya başka üniversitelerde yapılan böyle pozitif psikoloji alanındaki çalışmalar var. Yani dindarların daha uzun yaşadığı böyle bizim hani bir şey söylemimiz değil, böyle bir pembe söylem değil. Bizzat bilimsel datalara dayanan bir şey. Bu tabii ki ortalamada olan bir şey. Yoksa birey olarak daha dindar birinin, ateist birinden önce öldüğü çok vaka vardır. Ama ortalamada daha uzun yaşıyor.
Sosyal olaylardan biraz girdiniz ama özellikle dinde mesela kötü alışkanlıklardan uzak durmak gibi birçok emrin yani yasağın tabii olması gibi etkenler, intihar gibi şeyin haram kılınması, yani tek tanrı dinlerde mesela bu tarz şeyleri hep mesafeli yaklaşılması da gerçekten bireylerin, yani daha doğrusu dinin bireyler üzerinde daha uzun yaşamasını mümkün kılacak etkenler olarak da sayılır. Ama gerçekten hocam sosyal hayatın içerisinde anlamlı örüntüler işleyebiliyor olmamız, aynı duygu düşüncedeki insanlarla bir arada olarak işte o cami gibi, kilise gibi toplu ibadet yerlerinde beraber vakit geçirmek insanların hem ruhsal hem de fiziksel ömürlerini uzatan bir unsur.
Evet. Şimdi bunu şundan söyledim. Biz de yani toplumsal bağların güçlü olduğuna inanıyoruz. Fakat burada büyük bir fakat var. Öteki, yani şimdi toplumla bağlantının iyi olması ne demek? Ötekilerle bir arada olmamız demek. Fakat öyle bir an vardır ki öteki bize, yani öyle bir ortam vardır ki ötekiyle ilişkilerimiz bizi sınırlayabilir. Bize zarar verebilir. Yani bu sefer ötekiler bizim cennetimiz değil, Jean-Paul Sartre'ın dediği gibi onlar bizim cehennemimiz olabilir. Jean-Paul Sartre öyle diyor. İşte başkaları bizim cehennemimizdir diyor. Nedir? Toplumla zıt düşme korkusu insanın istediği gibi eylemesini engelleyen bir unsurdur. Veya Ali Şeriati de diyor ki ötekiler bizim zindanımızdır. Yani bir yerde bizi toplum bazen de kafese kapatır, bizim yapmamız gerekeni yapmamızı engeller.
Hocam Freud'un da bir şeyi var. Yani Freud'la özellikle uygarlığın huzursuzluğunda toplumdaki birçok kültürün, geleneğin bizi huzursuz ettiğini, bizi sürekli bir gerilime sürüklediğini, o yüzden bunu aslında bir yandan mecbur da olduğumuzu ama toplumsal yapının içimizde hem bireysel hem de toplumsal olarak sürekli bir huzursuzluğa sevk ettiğimizi söyleyip vurgular.
Bunları şunun için atıf yaptım. Şimdi toplumsal bir varlık olmamız önemli. Toplumla etkileşimlerimiz. Ama toplum fıtratımız gibi güvenilecek bir kaynak değil. Toplum pekala bize yanlışları da sunabilir. İçinde kendimi bulunduğumuz dünya ortamı, içinde bulunduğumuz ülke, mahalle, ailenin içinde yanlış bir şeyleri de içselleştirebiliriz. Mesela hep örnek veriyorum, Nazi Almanya'sını alalım. Nazi Almanya'sında işte özürlülerin de yok edilmesiyle ilgili de çingenelerin de yok edilmesiyle ilgili de politikalar vardı. O toplumun kültüründe onlar içselleştirilebiliyordu. Veya 1992 ile 95 arasındaki Bosna'daki savaşta Sırpların içinde Boşnakların öldürülmesini dünya insanlığa bir katkı gibi kendi içinde sunan bir kültür de belli bir Boşnak, o zaman yani Bosna'daki Sırp mahallelerinde açığa çıkmış ve bunu uygulamaya kalkmış olanlar da vardı.
Hindistan'da kocaları öldürülenler hocam.
O tabii, bir de çok daha tarihsel olarak Sati geleneği dediğin gelenek. Evet. Hindistan'da kocalarından sonra karılarının öldürülmesi de böyle bir ayinle falan gerçekleştirilen, olması gereken bir şeydi.
Kocası ölen kadın hocam yakılarak öldürülüyor ve bu o toplumda içselleştirilmiş yani.
Peki biz bu Nazilerin, Sırp çetniklerin veyahut da Hindu'daki Sati geleneğinin, kadınları yakan bu geleneğin doğru olduğunu söylüyor muyuz? Bunlar o kültürlerde var. Her biri kendi kültüründe, yani toplumsal yapısında bunu meşrulaştırmış, güzel gibi sunabiliyordu. Onların yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ha, burada şunu söylememiz lazım o zaman. Biz içinde bulunduğumuz kültüre, fıtratımıza olduğu gibi teslimiyetçi davranamayız. İçinde kendini bulunduğumuz toplum bize bir kötüyü empoze de edebilir. Şu anda kendimizi bulduğumuz dünya durumunda hakim olan toplumsal değerler var dünyanın birçok yerinde. Televizyondan, internetten, dizilerden edindiğimiz birçok görüşler var. Bunlar pekala yanlış olabilir. Pekala Çingene'nin yok edilmesi gibi bazı fikirde, yani çok böyle bariz birisinin yok edilmesi, kesilmesi gerektiğini de düşünmeyelim. Ama içinde bulunduğumuz kültürden edindiğimiz kimi fikirler yanlış olabilir. Yani geniş bir kitlenin bir şey paylaşması onun doğru olduğunu göstermez. Nitekim Kur'an çoğunluğun birçok zaman yanılmış olabileceğine defalarca dikkat çeker. İnsanların çoğunluğunun birçok zaman yanlış üzere de birleşebileceğini, çoğunluğun yanlışın peşinden gidebileceğine dikkat çeken bir kitap Kur'an.
Ekseren nâse lâ yâkilûn, ekseren nâse lâ yu'minûn gibi ifadeler değil mi? İşte insanların çoğu bazen bilmezler, bazen tabii anlamazlar diye geçiyor hocam. Hocam, diğerlerine açacağız ama burada bir filtreye ihtiyacımız yok mu o zaman?
Tabii ki tam onu söylemeye gerekiyor. Peki filtremeyi nasıl elde edeceğiz? Aslında filtremiz bence var. İşte Ramazan boyunca hep bir şeye dikkat çektik. Buradaki tüm Ramazan programlarımızda. Aman Kur'an'ı okuyun, Kur'an'ı anlayarak okuyun. Kur'an demek ne demek? Kur'an demek bir yaratıcımız var. Bizim buradaki varlık sebebimiz. Ondan bize gelen bir mesaj var. Biz yaratıcıyla irtibatımızı kurduğumuz zemin Kur'an. Bizim için yaratıcımızdan önemli bir şey olmaması demek, geri kalan bütün varlığı toplasak yaratıcımıza göre önemsiz. Aynı zamanda geri kalan dünyadaki bütün kitapları da toplasak Kur'an'ın yanında hepsi önemsiz. Niye? Çünkü yaratıcımızla kurduğumuz zemin Kur'an. Kur'an kütüphanedeki yüzlerce kitaptan bir kitap değil. Hacim olarak kütüphaneye koyduğumuzda orada bir kitap olarak durabilir. Ama Kur'an'ın anlamını hacmiyle karıştırırsak orada ciddi bir, değil mi, hata yapmış oluruz. Baktığımız zaman mesela kendi bir çocuğumuz varsa hacim olarak çocuğumuz ne kadar yer kaplıyor bakarız. Andromeda galaksisine bakalım. Bizim dünyamız gibi katrilyonlarca dünyayı için alır Andromeda galaksisi. Ama bizim için kendi bir çocuğumuz hacim olarak Andromeda galaksisinden çok daha küçük olsa da Andromeda galaksisinin toplamından onun önemli olduğunu düşünürüz, biliriz. Şimdi aynı şekilde o Kur'an'ın hacmi kütüphanedeki bir cildi bizi yanıltmamalı. O Allah'tan bize mesaj. Bizim Allah'la nasıl bağ kuracağımızı, Allah'ın rızasını nasıl kazanacağımızı söyleyen bir kitap. Aynı zamanda filtre arıyorsak da filtre kitap Kur'an. Kur'an'ın sıfatlarından biri filtre olması. Kur'an bunu Furkan olarak nitelendiriyor. Furkan ne demek? Doğruyla yanlış ayırt eden demek. Yani bir de filtrenin, yani süzgecin rastgele bir şey değil, doğruyla yanlışı ayırt eden bir süzgeç filtre olması önemli, değil mi? Evet. Kur'an işte öyle bir filtre, Furkanlık demek zaten o filtre vazifesi, süzgeçlik vazifesini görmesi demek, doğruyla yanlışı ayırt edecek. Mesela içinde bulunduğumuz kültür bize birçok hazzı empoze ediyor olabilir. Yani dünyadaki en önemli şey işte para sahibi olmak, güç sahibi olmak olduğuna dair bir kültür bize geliyor olabilir. Parayı ve gücü Allah'tan daha önemli hedefler olarak önümüze koyan bir kültür yaygınsa, ki yaygın, işte o Kur'an'ın koyduğu filtreyle ona baktığımızda şunu görürüz. Para sahibi olmak kötü değil, güç sahibi olmak kötü değil. Ama bunları Allah'ın önüne geçirmeye kalktığımızda, para ve güç sahibi olmak için Allah'ın koyduğu prensipleri, etik kuralları çiğnediğimizde, yetimin malına konduğumuzda, rüşvet aldığımızda, ticaretimize hile karıştırdığımızda o zaman sorun var. Evet. Demek ki yani. Kısacası Kur'an'ın filtre vazifesiyle şu anda içinde olduğumuz kültürü değerlendirebilirsek işte Kur'an'a gerçek vazifesini yaptırmış oluruz. Bu yüzdendir ki Kur'an'ı anladığımız dilde okuyalım dedik. Çünkü Kur'an'ın filtre vazifesi görmesi bizim hayatı, karşılaştığımız unsurları Kur'an'la değerlendirmemize ve Kur'an'ın nesiyle değerlendirmemize, cilt olarak elimize Kur'an duyunca böyle bakacağız değil. Kur'an'ın içeriği zihnimize nakş olmalı, onunla evrene bakan bir bakış olması lazım ki biz içinde bulunduğumuz kültürden gelen yanlış unsurlar varsa, işte para ve güç için bütün hayatını ona göre dizayn etmek, para ve güçle ilgili önceliklerin her şeyin önüne geçmesi gibi yanlışlar varsa işte onu o zaman Kur'an içeriğiyle düzeltmemiz lazım.
İşte hocam Kur'an böylelikle insana bir basiret ve feraset kazandırmış oluyor. Varlığa bakarken de hani o Allah'ın nuruyla bakarlar ifadesinin olduğu gibi varlığa bakarken hocam o filtreleme oluyor. Siz bu sürece genelde süper mobilizasyon ismini mi veriyorsunuz hocam?
Bunu tüm bu sürece değil ama şöyle diyeyim küreselleşme döneminde. Şimdi ben küreselleşme döneminde içinde bulduğumuz durumda 5 tane önemli unsura dikkat çekiyorum. Yani onca başlıkları söyleyeyim belki sonra açarız. Evet. İşte biri süper mobilizasyon, biri karizma para haz merkezli idealler, birisi bilimin artan otoritesi, 4 ekranlı hayatlar, 5 çoğulculuk. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu olguları özünde kötü olarak nitelendirmiyorum. Ne süper mobilizasyonu ne diğerlerini. Fakat ve bu 5'i de birbiriyle ilişkili. Yani birbirine tamamen kopuk olgular değil yani. Bunlar özünde kötü değil. Fakat bunların oluşturduğu yapıda bazı kötülüklerin çıkma tehlikesi var. Mesela süper mobilizasyon. Süper mobilizasyon bence çok iyi bir şey aslında. İnsanların içindeki potansiyeli ortaya çıkartıyor. Fakat dinin de Allah'ı önemsemenin de önüne geçen hırslara sebep olma tehlikesi var süper mobilizasyonun. İşte bunlar bir sosyolojik analiz kendi içinde. Sosyolojik yapı olması açısından sorunlu değil. Yani sorunlu değil diyeyim. Sosyolojik analiz olarak başta ben bu 5 maddeyi sayıyorum. Ama bu sosyolojik yapının içinde bunları doğru şekilde değerlendirip olumsuz unsurlara gitmeyen kişilerin olması mümkün. Ama bu yeni oluşan sosyolojik yapının bazı kimseleri nasıl yanlışa sürüklediğini de görmemiz lazım. Tabii örnek verirsem ne demek istediğim anlaşılır. Şimdi süper mobilizasyonu özünde niye iyi görüyorum yanlışa sürükleyebilecek olmasına rağmen? Çünkü süper mobilizasyon şu demek, yani bir insanın bu yeni oluşan dünyadaki küreselleşmenin sosyolojik ortamda tarihin geçmiş dönemlerine göre hiç olmadığı kadar toplumsal sınıflar arasında geçiş yapabilmesi demek. Yani bundan mesela 500 yıl önce, 1000, 1500, 2000 yıl önce, kaç yıl önce giderseniz gidin, bir kimsenin dedesinin dedesine bakarak kendisinin ekonomik durumunun, toplumsal statüsünün ne olduğunu anlayabilirdiniz. O kişinin torununun torununun da ne olduğunu tahmin edebilirdiniz. %90'a yakın oranda. Mesela bir çiftçinin torunu, yani çiftçi olmasını beklerdiniz. Bir lordun torunu, onun da lord olmasını beklerdiniz. Değil mi? Yani onun da zengin bir yerde doğmasını beklerdiniz. O dönemlerde de alt üst oluşlar vardı. Depremler, seller, savaşlar neticesinde ama bu insanların önünde bir perspektif gibi bir toplumun az bir kesimiyle ilgili oluyordu bu tip değişimler. Bir de diyelim ki bir deprem olursa işte toplumda ne bileyim yani bir yerin lordusunuz depremle o bölge komple yok oluyorsa yani bunu zaten öngörmeniz mümkün değil depremi önceden. Yani bunu hazırlık yapıp ona göre bir pozisyon alan kimse pek olmamıştır yani veyahut da çok az olmuştur. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Şimdi günümüzdeki süper mobilizasyondaysa şu oldu. Bir insan mesela çok rahat bir sosyal medyadan enteresan bir şey anlatarak veya çok güzel şarkı söyleyerek bir anda ünlenip toplumsal statü olarak çok daha karizmatik birisi olabiliyor.
Dedesinin çiftçi olup olmamasına bakılmaksızın hocam.
Tabii. Bir anda mesela çok alt geliri grubu bir ailedeyken de bir anda toplumun zenginlikte %1'lik dilimine girebiliyor. Dolar milyoneri, dolar milyarderi olabiliyor. Bir tek mesela sosyal medyada güzel şarkı söylemesi veya güzel bir espri yapması, sitcomları sunması gibi. Veyahut da bir bilgisayar oyunu icat etmesi gibi bir şeyle kendi aldığı eğitim, kabiliyetini sergilemesi gibi unsurlarla bir insan kendi hayatında toplumsal sınıflarda çok üstlere gidebiliyor. Veya çok zengin birisinin iflası da geçmişe göre çok daha kolay. Aslında geçmişte iflaslar da bu kadar kolay değil mi? Daha çok toprağa bağımlı zenginlikler olduğunu düşünürsek. Yine mümkün de günümüzdeki kadar mümkün değil. Şimdi günümüzde o zaman ne oluyor? Bir insan eğitimle, kabiliyetini sergilemesiyle toplumsal sınıflarda o süper mobilizasyon dediğimiz olguyla çok hızlı yer değiştirebileceği bir sosyolojik ortam oluştu. Bu şimdi iyi tabii ki insanların potansiyelleri ortaya çıkabiliyor, kendilerini gösterebiliyorlar. Peki niye bu da sorun olabilir diyorum. Sorun şu, insanlar kendi emek çabalarıyla bu dünya hayatında çok fark oluşturabildiklerini görünce birçok insan tamamen bu dünya odaklı hayat yaşayıp dünyada herkesi ezecek hırslar oluşturabiliyor. Niye? Ben kendi yapıp ettiklerimin herkesin önüne geçebilirim. Bu tarz bir ortamda sizin hırsınızla, insanları ezmenizle, başkalarının hakkını elinizden almanızla çok fazla değişim yaptırabileceğiniz gibi düşünceye kapılabiliyorsunuz. Yani eskini düşünün, çiftçi bir ailesinde doğan bir kimse, yani ne yapacak ki fark, başkasını ezince ne kadar fark oluşturabilir, değil mi? Yani hayat tarzında, yaşamında, oturduğu evde, değil mi? O köyün içindeki yaşam içerisindeki bir çiftçi aileden olunca, yani bir bazı yolsuzluklar yapsa da oluşturabileceği fark
evet, çok az.
Çok ciddi bir fark değil günümüzdekine göre. Yani toplumsal sınıflar bir anda köyün ağası olamaz mesela, aileden gelen bir şey. Veyahut da bir lord olamaz mesela belli yerlerde. Bu tip değişimlere toplumun sosyolojik yapısı pek müsaade etmiyor diyeyim. Hiç evet. Değil değil. Yani Osmanlı veya Roma'da ne bileyim birinin vezir olarak, komutan olarak seçilmesiyle farklar oluşan örnekler var. Ama onlar dediğim gibi toplumun ufak bir kesimi, geniş kesim için konuşuyoruz.
Evet.
Şimdi süper mobilizasyonun ortaya çıkarttığı hırslar insanların sanki ölüm yokmuş gibi, bu hayat sonsuzmuş gibi bu hayata odaklanmasına ve diğer insanları ezecek tarzda bir rekabet hissi geliştirmesine sebebiyet veriyor.
Yani hocam dünyevi konsantrasyonlarımızı biraz arttırmaya başlıyoruz ve diğer insanlara haksızlık yapabilecek duruma da bizi sürüklüyor. Ve çoğu zaman da bunu vicdanımızla kapatıyoruz hocam. Yani sanki hani hedefe giden her yol, işte hedefe giden yolda her şey mübahtır gibi bir anlayış.
Evet.
Daha maalesef yaygınlaşmaya başlıyor. Etik, ahlak gibi dinin birçok şeyini de maalesef burada çiğneyebiliyoruz.
Tabii. Tabii bence o zaman süper mobilizasyonun nimetlerinden yararlanalım. Kabiliyeti olan insanlar ortaya çıksın. Kendimizin üretkenliğimizle maddi açıdan veya toplumsal açıdan daha iyi yere gelelim. Hiç sorun yok. Fakat şunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bizim çok kısa bir hayat yaşadığımız, her an ölüme doğru gittiğimiz, ahirette yaptığımız her şeyin hesabını vereceğimiz, bu hayatta ise Allah sayesinde geldiğimiz ve sahip olduğumuz her şey Allah sayesinde sahip olduğumuz gibi en temel gerçeklerde hiçbir değişiklik olmadı.
Evet.
Yani biz bu dünyaya yoğunlaşan bir hırsla bu ana çerçeveyi kaçırıyorsak, ha o zaman işte süper mobilizasyonundan faydalanıyoruz değil, süper mobilizasyonun kazığını yiyoruz demek.
Evet.
Ha burada önemli olan şeylerden birisi süper mobilizasyonu faydalanmamız ama kazığını yemememiz.
Şimdi burada yine aslında başta bahsetmiş olduğumuz o filtreyi, yani Kur'an'la ilişkimizi herhalde biraz gözden de geçirmemiz gerekecek hocam. Şöyle yapalım. Bu ikinci maddede de hocam karizma, para ve haz merkezli bir hayatı ifade ediyorsunuz. Burada neyi kastediyorsunuz hocam? Karizma, para, haz merkezli bir hayat derken.
Şimdi tabii ki şunu söylememiz lazım öncelikle. Tarihin her döneminde insanlar daha karizmatik olmak, daha çok para elde etmek, daha çok haz elde etmek peşindeydiler, düşündüler. Fakat içinde bulunduğumuz çağa kadar bunun hiçbir zaman merkezi olmadığını söyleyebiliriz. Şöyle yani karizmatik olmaktan kastım toplumsal statü olarak daha beğenilen bir yerde olmayla alakalı. Para bununla ilişkili ama bağımsız, yani beğenilen yerde olmak, para. Birbirine ilişkili olsalar da tam aynı şeyler değil. Ondan ayrı maddeler olarak aldım. Şimdi birincisi, demin söylediğin gibi bu süper mobilizasyonun getirdiği dolguyla birçok insanın kendini daha rahat sergilemesi mümkün. Bir de geçmişe göre günümüzde çok daha fazla toplumsal statü var. Mesela çok uluslu bir şirkete bile girseniz onun sahibinden, ortaklarından, CEO'sundan, müdür altı bakıyorsun yüzlerce bir mesela bir şirketin içinde merdiven var. O merdivenin ne kadar üstündeyseniz statü olarak o kadar. Yani eskisinin toplumları gibi basit bir toplumsal sosyolojik ortamın içinde değiliz. Neydi? Diyelim köyün ağası var, bir de köyün işte işçisi var.
Evet.
Böyle ikili bir sınıf değil. Çok daha karmaşık. Bir şirketin içinde bile yüz merdiven var. Siyasetin içinde de yine böyle bir yüzlerce merdiven tipi görüyoruz. Ve insanlar kendi çabalarıyla o karizmatik pozisyonlarda eskisine nazaran yükselmeleri, eğitim ve kabiliyetlerini sergilemene daha çok memnun olunca bu sefer karizmatik bir pozisyon elde etmeyle ilgili hırslar
da arttı.
Arttı. Konsantrasyon artıyor. Şimdi bu da neyi getiriyor? Demin buna biraz dikkat çekmiştik ama yani karizma, para, haz elde etmeyle ilgili idealler birçok kimsenin ideali oluyor. Mesela şu anda kendi ülkemizden de bir üniversiteden, liseden gençleri alalım. Hayatlarının en önemli gerçeği nedir diye soralım. Birçok kimse böyle toplumda daha beğenilen biri olmak, yani tırnakça karizmatik olmak en önemli hedef diyecektir. Kimisi para sahibi olayım. Zaten parayla da karizma ve hazlar satın alınıyor ya. Kimisi para alma ön plana çıkaracaktır. Kimisi de en çok zevk alacağım hayat gibi unsurlar söyleyecektir. Şimdi para da tarihin geçmiş dönemlerinde insanların yine peşinde olduğu bir şey. Ama gücümüzle para sahibi olunca oluşturabildiğiniz fark çok.
Fark.
Niye? Küreselleşme süreciyle beraber bir kere teknolojik üretimlerde sanayi devriminden sonra arttı günümüze kadar. Değil mi? 18-19. Yüzyılda sanayi devrim, ondan sonra da sürekli yeni artan teknolojik üretimler var. Para sahibi olunca mesela aldığınız cep telefonunun markasını değiştirebiliyorsunuz. Evinizdeki televizyonun ekranının veya özelliklerinin büyüklüğü, evinizdeki onun mimarisindeki oluşturabileceğiniz büyük farklar, özel uçağınızın olup olmaması veya uçakta bineceğiniz mevki veya uçağa binip binemeyeceğiniz. Değil mi? Parayla uçağın olmadığı bir dönemde siz para sahibi olsanız da bu farklar olmuyor. Veyahut da televizyonun şunusunu busunu almanız olmuyor. Yani daha çok dünyada üretim olduğu için farklı üretim çeşitleri, daha çok para sahibi olan kimsenin satın alabileceği nesnelerin sayısı, sahip olabileceği varlıkların sayısı, hayatını paranın kolaylaştırması da arttı.
Hazlarda da öyle değil mi? Ya eskiden işte uçağın olmadığı dönemlerde işte
tabii.
Belki de Japonya'ya gidip orada yerel bir yeme tatma imkanınız yokken.
Tabii.
Bugün.
Tabii bu üçü de zaten birbiriyle alakalı. Parayla diğerleri de satın oldu ama yani üçü yine farklı konsantrasyon noktaları olduğu için ona dikkat çekiyorum. Kısacası paraya verilen önem de böylece parayla daha çok fark oluşturulan bir döneme küreselleşme bizi sokunca parayla ilgili odak da eskisinden çok artıyor. Aynı şey dediğin gibi hazlarla ilgili odak alıyor. Tarihin her döneminde insanlar hazların peşinde. Ama mesela tarihin o döneminde jet ski diye bir şey icat edilmemiş veya uçağı kullanıp bir yere gitmek icat edilmemiş. Ve günümüzün büyük şehirleri olmadığı için aynı şehrin içinde bir Japon, bir Boşnak, bir Çin, işte bir Hindistan, bir Fransız, bir İtalyan mutfağına aynı anda ulaşmanız mümkün değil. Yani siz parayı verip de daha farklı şeylere sahip olabileceğiniz ortam, yani sizin daha farklı hazları da tatmanızın daha kolay olduğu bir ortamdayız. Bu neyi getiriyor? Tarihin geçmiş dönemlerinde de insanlar hevalarını, dünyevi çıkarlarını ön plana alabiliyorlar. Ama günümüzde daha çok haz elde etme imkanı teknolojik üretimlerle, küreselleşmenin sunduğu imkanlarla olunca insanların hazlarını Allah'a ve dine tercih etmesinin yüzdesi artıyor.
Evet.
Çünkü bir Kur'an ayeti var. Hep bunu örnek veriyorum burası.
Ayetle araya gidelim hocam.
Hevasını ilah edineni gördün mü? Arzularını ilah edineni gördün mü diye ayet geçiyor. Şimdi peygamberimizin döneminde belki dönemlerde de arzuları ilah edinme var ama hiç şüphesiz tarihin bu döneminde arzuların ilah edilmesi tarihin o döneminden çok daha fazla.
Farklı.
Şimdi Kur'an güneşe tapmayı da kınıyor. Tarihin o döneminde güneşe tapma var, bu döneminde azaldı. Ama hevanın ilah edilmesi, içinde bulunduğumuz sosyolojik ortam hevaların ilah edilmesini o kadar besledi ki hevayı tanrılaştırmak tarihin eski dönemlerinden daha çok ön plana çıktı. Hevanın tanrılaştırılmasından da kastımız şu. Allah her şeyden önemli. Her şeyi Allah sayesinde sahip olduk diyoruz. Eğer ki siz hevalarınızı Allah'ın da önüne konan bir hedef olarak değerlendiriyorsanız, her şeyi hevalarınız, çıkarlarınız, karizma, para, hazla ilgili hedeflerinize göre değerlendiriyorsanız, bütün hayatınızı buna göre oluşturuyor, işinizi, eşinizi, her şeyinizi buna göre belirliyorsanız, o zaman siz bir yerde, değil mi, hevanızı ilah edinmiş olmanızla ilgili bir sorun vardır diyelim. Ondan sonra bununla ilgili hayatın kısalığı ile ilgili bazı değerlendirmeler yapmaya
devam edelim.
Reklamdan sonra işte devam edelim.
Hocam teşekkür ediyorum. Efendim kısa bir ara, sonrasında karşınızdayız tekrar.
Thank you.
karşınızdayız tekrar. Profesör Doktor Caner Tassaman bugün bayramda konuğumuz. Sevgili hocam, tam karizma, para ve hazdan konuşuyorduk. Siz en son hazda bırakmıştınız hocam.
Şeyi anlatmaya çalışıyordum. Küreselleşmenin oluşturduğu yeni sosyolojik ortamda, dünyada karizma, para, hazla ilgili idealler tarihin önceki dönemlerinden çok daha fazla merkezi bir role geldi. Fakat, büyük bir fakat var. Bir İtalyan atasözü aslında bence burada çok güzel olay açıklıyor. Diyor ki, oyun bittikten sonra, satranç oyunu bittikten sonra şah da piyonlar da aynı torbaya konulur. Aslında diye muhteşem bir söz. Yani mezarın içine girdiğimizde kim kralmış, kim dünyanın milyarderiymiş, kim işte sıradan bir çiftçi veya hayvancılıkla uğraşan ya kimse,
en yani
en fakir veya en yakışıklıyla işte Notre Dame'ın kamburu gibi güzel olmayan birisi arasında hiçbir fark kalmıyor. Toprak dünyevi açıdan bakarsak, tabii ahirette buradaki yapılan ameller ahireti şekillen, ama dünyevi açıdan bakarsak sahip olduklarımızın hepsi mezar durağında bırakıyoruz. Ve mezar durağı çok yakın. Yeni doğana bile çok yakın. Baktığımızda 100 yıllık bir hayat bile çok çok kısa bir hayat. Dünyanın 4,5 milyar yıllık yaşı var. 100 yıllık hayat ne ki? Şunu düşünelim. 24 saatlik bir günü düşünelim. Bugünün içinde bir saniye neyse, bakın bir saniye şu kadar.
4,5 milyar yıllık dünyada. 4,5
milyarlık ömrün dünyaya karşılık 100 yıllık insan ömrü bu kadar. Yani bir günün içerisindeki bir saniyemiz kadar. Şu anda mesela dünyanın en güçlü, en beğenilen adamı olduğumuzu düşünelim mesela bir an için. Bütün her şeye sahibiz, çok sağlıklıyız ama bir saniye sürüp pat gidiyor. Aslında hayat bu kadar bir şey. Yani zamanı, süresi ne kadar sahip olduğumuzun da çok önemli. Dünya hayatının kendisi kısa olduğu için bu dünyayla sınırlı bir idealler edinmek, bu dünyayı aşmayan hedeflere sahip olmak hiçbir zaman anlamlı olması mümkün değil. Yani insanların bu dünyada para kazanmasının, bu dünyada önemli olmasının, hazlar almasının hiç sorun değil. Sorun burada yine Allah'ın önüne konulan bir hedef olmasının, karizma, para, hazla ilgili ideallerin. İşte bu küreselleşmenin oluşturduğu yeni ortamın zihnimizi böylesine aldatmasına olanak vermememiz lazım, ama sonuçta biz yine de küreselleşmenin imkanlarından elimizden geldiğince faydalanalım. Yeter ki bizi aldatmasına izin vermeyelim.
İnşallah hocam. Yani temel sorun ve problem aslında neyi, kimi ilah edindiğimizle orantılı bir şekilde ne düşmanlık edip ne düşmanlık etmek, ne de aslında bunu tamamen hayatın merkezine almak, sadece onun için yaşamak değil.
Yani modernite ve küreselleşmenin imkanlarından elimizden geldiğince faydalanalım, ama sanki Allah yokmuş gibi bir hayat yaşamasına da bizim bu yeni oluşan sosyolojik ortamdaki fikirlerin izin vermeyelim.
Evet. Hocam bir de yine bilimin artan otoritesi ve bunun toplumumuz üzerindeki etkisinden bahsediyorsunuz kitabınızda. Gerçekten de bilimsel ilerlemeler çok hızlı ve baş döndürücü bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bu ilerlemeler, teknolojik ilerlemeler de yaşanıp artmaya başlandıkça insanlar sanki dini bir tarafa bırakma sakta olur. Yani din aslında eskiden bizim açıklayamadığımız bazı şeyler açıklıyordu. Dolayısıyla biz bugün bunlara bilimle de cevap bulabiliyoruz. Evet. Bilimin tek otorite edinelim gibi de bir anlayış ve algı var. Bunun için ne dersiniz?
Evet hocam, bilimin artan otoritesi içinde olduğumuz modernleşme ve küreselleşme süreçlerinin önemli bir unsuru. Ve bence de önemli bir unsur. Bilimin otoritesinin artması demek evreni daha iyi anlamamız, aklı daha iyi kullanmamız demek. Özünde de Kur'an bizi evreni tanımaya ve aklımızı çalıştırmaya yönlendirdiğine göre aklın ve evreni gözlemin ürünü olan bilime bence dört elle sarılmamız lazım. Fakat bunu yaparken de ne yapmamız lazım? Bilimle dini çatıştıran görüşlerin yanlışlığını ortaya koymamız lazım. Çünkü bazı ateistler bilimle dini çatışan unsurlar olarak sunmaya çalıştılar. Bilimin artan otoritesini bilimi dine karşı konumlandırarak sunmaya çalıştılar. Burada din adına konuşan bazılarının da yol açtığı sorunlar da bunlar da onlara yardımcı oldu. Değil mi? Yani din adına konuşan bazı kimselerin oluşturduğu kötü örneği de görmezden gelemeyiz. Şunu bir kere bilmemiz lazım. Şimdi modern bilimin ortaya çıkmasındaki en önemli isimleri alalım. Ki bunlar işte ne diyeyim, mesela bilimsel devrime gitsek Descartes, hani Kopernik biraz daha evvelden ama Descartes, Kepler, Galileo, Newton tipi isimler alalım, tam bilimsel devrimin olduğu 17. yüzyıl isim, yani Kopernik de bunun içerisinde sayılabilir ama daha önceki yüzyıldan. Ama bu 17. yüzyılın büyük ismini alalım. Bunlar hepsi o bilimsel ilerlemeye katkılarıyla beraber bilimsel bilimin yasalarını keşfetmenin, Allah'ın sanatını keşfetmek, Allah'ın gücünü keşfetmek, Allah'ın yarattığı evreni tanımak olarak değerlendiriyorlardı. Hiçbiri buldukları yasaları dine karşı konumlandırmadılar. Yaratıcı eserleriyle bilinir dedi Newton. Ve Newton özellikle bu sürecin, hani bilimsel devrimin en etkili ismi olduğu çok rahatlıkla söylenebilir. Buna hiç kimsenin itiraz edebileceğini sanmıyorum. O da yaratıcı eserleriyle bilinir dedi. Yani sonuçta bilimsel veriyle dini olumlu şekilde birbirine bağladı. Buna karşılık işte 19. yüzyıldaki mesela bir sosyolog olan Comte gibi, Auguste Comte gibilerini alalım. Bilimle dini çatıştıran teoriler ortaya koymaya çalıştı. Yani aslında bilimin kendisine ciddi anlamda katkıda bulunmayan isimler, ki Auguste Comte'un bilime bir katkısı olduğunu belki isimler gibi söyleyemeyiz. Bilime katkısı olan isimlerden çok evet. Bazı sosyologlar, meslektaşlarım vardı, ben de sosyoloji kökeninden geliyorum. Bilimle dini çatıştırmaya çalıştılar. Bilimin dinin yerini alacağını söylemeye kalktılar. Mesela Marx da aslında bunlardan biri. Auguste Comte da dinin yerini bilimin alacağını söyledi. Marx da İşte toplumsal evrelerde komünist evreye insanların en sonunda geçecektir. O komünist evrede dini de bir kenara bırakacaklarını söyledi. Ama bu sosyolojik dahillerin yanlış olduğu gözüktü. Ne Auguste Comte'un dediği gibi bilimin ön plana çıktığı bir evre yaşanıp dinler kenara atıldı. Onların dediğine göre şimdi böyle bir şey görmeyi beklemek lazımdı. Ne Marx'ın dediği gibi toplumlar işte kapitalist, sonra sosyalist ve en son komünist nihai evre, ki o sonu kapalı bir evrimsel çizelgedir Marx'a, öyle bir yere gelip din geride bırakıldı ve bilimle dinin çatıştığı bir durum yaşandı. Bilimsel ilerlemeler Marx'ın da Comte'un da hayalini kuramayacağı ölçüde müthiş bir şekilde ilerledi 20. yüzyılda. Onların tanıklık ettiğinden çok daha fazla, ama din hala toplumlarda çok etkili. Bunun da nedenini anlamak zor değil. Bilim felsefesiyle ilgilenen herkes de şunu görecektir. Yani bilimin kendisi evreni tanımaya yönelik bir süreç. Aklı basıcında hiçbir bilim felsefecisi bilimin her şeye açıklama getireceğini söylemez. Mesela ahlakla ilgili bir yasanın bilimle alakası yoktur.
Mesela ben babamın yanında bacak bacak üstüne atıp atmayacağımın kararını bilimsel bilgide aramam herhalde hocam, değil mi?
Veya daha da ucuna gidelim. Diyelim ki bir masumu öldürüp öldürmeyeceğinin kanaatini bilimle kanaat veremezsin. Mesela bir toplumu, atom bombasını bilimle imal edebilirsiniz, değil mi? Sizin kuantum veya diğer işte eşittir mc kare gibi formülleri keşfetmeniz, enerjiyle maddenin birbirine dönüşebildiğini keşfetmeniz gibi unsurlar lazım atom bombasını yapmak için. Yani yapılmasında bilim lazım. Ama birini sevmediğiniz için üstüne atıp atmamayı bilim size söylemez. Orada ahlakla ilgili yasalar geliyor. Bilimin, hiçbir bilim felsefesi aklı başında ahlaki yasanın bilimden çıkacağını söylemez. Veya estetikle ilgili yargılar mı? Neyin güzel, neyin çirkin olduğu ile ilgili bilimden, bilimin kendisinden bunu ahlaki yasayı çıkartamadığımız gibi çıkartamayız. Din açısından da önemli. Öldükten sonra bize ne olacak? Bizzat bilim bir tek burada bir şey söylemesi mümkün değil. Bu hayatın anlamı ne? Bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorular ve ben buraya nasıl geldim soruları felsefe ve dinle alakalı sorular. Bilim evrenin varlığından Allah'a ulaşmamız için temel bir yapı, yani argümanlara bir altyapı destek verir. Ama o argümanların kendisi de yine felsefi argümanlardır. Bilimsel öncülleri kullanan felsefi argümanlardır. Yani o bilimin dışında bir yine uğraştır. Kısası hayatın anlamından, ahlaktan estetiğe kadar geniş bir alanın bilimle ilişkisi yoktur. Oysa insanlar ben nasıl buraya geldim, nereye gidiyorum, bu hayatı nasıl yaşamalıyım sorularının cevabına muhtaçlar. Ancak bu soruların ışığında anlamlı bir hayat yaşanabilir. Ve insanlar için bu hayat anlamlı yaşamak da çok önemli. Ahlakla ilgili, estetikle ilgili alanda insanlar için çok önemli. Bu yüzden ve bunlara da bence temeli de din sağladığı için insanların dini bir kenara bırakmaları, bilimle ilerledik de dini bir kenara bırakmaları gibi bir süreç yaşanmadı. Yani insan hayatın anlamını, buraya bu soruların cevaplarını dinde buldular ve Marx, Comte gibi sosyologların hatalı olduğu ortaya çıktı. Yani ve bu görüşlere şey diyoruz, yani bilime yanlış bir elbise biçen görüşlere ona bilim demiyoruz aslında felsefi anlamda. Bilimcilik diyoruz. İngilizcesi scientism. Bu aslında bilime yanlış rol biçilmesinin bir ismi. Ama bir Türk pozitivizmi, Türkiye'de hala baya bir pozitiv zihniyet, Auguste Comte pozitivizmi seviyesinde pozitiviz olan ve toplumda işi komiği de önemsenen bazı insanlar var. Bunlar hala bu Auguste Comte seviyesinde bir pozitivizmin dışına çıkabilmiş değiller. Tarih boyunca bunların tahminleri yanlış da çıksa, işte sosyolojik analizleri yanlış da çıksa hala bunlara atıfla analizler yapmaya çalışıyorlar diyeyim.
Ne yazık ki.
Hala bilimci, evet. Kendileri bilimcilik yaparken bilim yaptıklarını zannediyorlar diyeyim. Evet.
Bu ayrımlar önemliydi hocam. Peki bunda biraz ekranlı hayatlarında toplum üzerinde etkisi var mı bakacak olursak?
Tabii şimdi ekranlı hayatlar hocam, benim sosyolojik analizimde küreselleşmeyi önemli bir yeri var. Ben 5 maddede inceliyorum. Bir de şunu da hep söylüyorum. Benim incelediğim 5 madde dışında da mevcut karşımıza çıkan küreselleşmenin oluşturduğu yeni dünyadaki toplum yapısının başka özellikleri de var. Bu benim sunduğum beş maddeyle sınırlı değil. Mesela kadınların artan gücü falan gibi başka maddeler de sayabiliriz ama ben özellikle bu 5 madde çerçevesinde birçok şeyi anlamaya çalışıyorum. 5 maddeyle sınırlamadan. Evet. Ama bu 5 maddeyi ön plana çıkartarak anlıyorum. Yani 5 maddeyle sınırlamakla 5 madde ön plana almak arasında bir fark var.
Fark var, evet.
Bunu belirttikten sonra şuna geçeyim. Şey diyorduk, ekranlı hayatlara geçmiştik. Şimdi bir sosyolojik istatistiğe baksak, ekranlı hayatların ne kadar önemli yeni bir olgu olduğunu anlarız. Bakın şu cep telefonuna baktığımız saat, televizyon ekranına baktığımız saat, internet bilgisayar ekranına baktığımız saat, değil mi? Bunların her biri bir ekran. Televizyon ekranı, bilgisayar ekranı. Hani telefonda konuştuğumuzları düşünmüyorum. Telefonda bir bilgisayar gibi kullanıp sosyal medya, internet diğer yerlere girişimiz özellikle kastediyorum. Şimdi ortalama 6 saati geçiyor. Sırf televizyon ve sosyal medya için harcanan ama dünya ortalaması 5 saatin üzerinde. Bir de bu internetteki diğer sosyal medya dışındaki diğer yerleri de koyunca 6 saati geçiyor. İnsanların uyuyarak ve tuvalette geçirdikleri saati toplasak yani aşağı yukarı bir günün 1/3 ediyor.
Evet.
Yani 24 saati, 8 saatine yakınının tuvalette ve uykuda geçtiğini söyleyebiliriz. Geri 16 saat kadar bir şey kalıyor. Ya 16 saatin 6 saatten de belki fazlası, belki değil, istatistiklere göre fazlasını bir ekran karşısında geçiriyoruz.
Evet.
Bak 16 saatimizin 6 saatten fazlasını.
Müthiş bir şey.
O zaman şunu rahatlık ve dünya ortalaması bu. Bu ne demek yani? Bazıları da 16'da 8-9 geçiriyor, bazıları 3-4 geçiriyor demek ortalama buysa. Yani bir de nesiller aşağıya doğru indikçe yaşlar, bir televizyon biraz azalıp, İşte ama sosyal medyada ekran karşısında bilgisayar oyunlarında geçirmek fazlaşırken biraz yaş yukarı gidecek televizyon karşısında geçirmek ama yine bir ekran karşısında geçirmek ön plana çıkıyordur. Bu şu demek aslında günümüzle ilgili yapacağımız sosyolojik bir analizde eğer ki siz ekranlı hayatları dikkate almıyorsanız analizinizin doğru olması mümkün değil bence yeni oluşan durumla ilgili. Yani ekranlı hayatlar günümüzle ilgili en önemli olgu. 16 saatte 6 saat yani başka bir şey demeye gerek yok. Peki ekranlı hayatlarda ne oluyor? Şimdi ekranlı hayatlarda ötekilerle ilişki kurmak, farklı kültürlerle iç içe olmak tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar kolay. Mesela bir Müslüman internete girdiğinde İslam'la ilgili eleştirilere çok çok kolay rastlayabiliyor.
Dedesinin, çünkü farklı dedesinin bir ömürde karşılaşabileceği sorulara bir günde ulaşabilme ihtimali var.
Evet hocam, aynen. Net. Yani dedesinin hayat boyu İslam'la ilgili karşılaşmadığı eleştiriyle bir günde tek bir ateist dede karşılaşıyor. O ateist dede niye? Çünkü de Hristiyan misyonerden, de İslam bir İslam düşmanından, de bir ateistten bütün her şeyi topluyor, bir yere bir koyuyor. Öbür kişi de bir günde ona ulaşabiliyor. Yani bir kişi kendi inandığı fikri, bu tabii İslam için geçerli, bir ateist de aynı şekilde ateizmin eleştirileriyle, Allah'ın varlığı delilleriyle çok rahat karşılaşıyor. Veya bir Hristiyan misyoner de Hristiyanlıkla ilgili aynı şeyle, Hindu da Hinduizmle ilgili aynı şeyle karşılaşıyor. Bu da şunu getiriyor. İnsanların fikirlerini mantıksal temelleriyle öğrenmelerinin önemi tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar artıyor. Aslında ironik bir durum var. Yani bence karşımıza çıkan durum, İslam'ı mantıksal temelleriyle öğrenmeyi tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar ön plana çıkartıyor. Yani rasyonalitenin önemini arttırıyor. Fakat diğer taraftan ekranlardan gelen zihniyet, karizma paraz merkezli hayatları pompalarken insanlara adeta carpe diem diyor. Carpe diem nedir? Yani günü yakala diyor. Evet. Günümüzde bir slogan. Yani geleceği düşünme, öleceğini düşünme. Tamamen buna odaklı.
Anı ıskalama.
Tabii anı ıskalama, anı yakala demek aslında bir yerde şu demek. Geleceği düşünme demek. Endişim. Geçmişi düşünme demek. Zihnini kapa demek. Zihni kapa ne demek? Aslında rasyonalite, temellerle ilgili düşünceyi bir kenara bırak demek. Çünkü gelecek orada önemli bir hakikat olarak ölüm noktamız orada duruyor.
Evet.
Bunu düşünmemem demek benim rasyonaliteyi bir yerde kapamam demek. Yani günümüzdeki toplum üretim yaparken, para kazanırken, toplumsal mevki, şirkette yer elde ederken rasyonaliteyi sonuna kadar kullan
ama
diyor. Rasyonaliteye müthiş bir övgü varmış gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan ne oluyor? Bizim yegane sermayemiz olan hayatı nasıl yaşamalıyız sorusunu, ben buraya nasıl geldim, nereye gidiyorum sorularına geleceğim, aman onları düşünme diyor. Niye? Karizma para haz merkezi idealler uçuşur diye. Burada tamamen kafanı kuma göm diyor. Bunu kelimelerle söylemiyor. Ortaya koydukları söylüyor. Çünkü günü yakala demek kafanı kuma göm demek. Çünkü ben günden ibaret bir varlık değilim. Gelecekte bir noktaya doğru gidiyorum. Geçmişte yokken buraya geldim. Ben geçmişte yokken buraya geldiğim gerçeğini, ölüme doğru gittiğim gerçeğe göre rasyonalitemi kullanan bir varlık olarak nasıl gözlerimi kapabilirim? Yani carpe diem, yani insanları uyuşturmanın sloganı günümüzde günü yakın. Tabii şunu söylemek istemiyorum yani. Gereksiz anksiyetelere tutulan, gelecekle ilgili gereksiz kuruntulara sahip olanlar insan var. Onlarla ilgili hani bazı psikolog psikiyatrlarına güne konsantre olun diyorlarsa tamam, o anlamda güne konsantre olun ama hani ölümü düşünme, nereden geldiğini düşünme anlamında size biri carpe diem diyorsa ki diyorlar, ha, o zaman orada dur dememiz lazım. Ve hayatı nereden geldiğimiz, nereye gideceğimizle beraber değerlendirip bugünü şekillendirmemiz lazım. Yani ekranlı hayatlardan carpe diem sloganlarıyla ilgili gelen kültüre orada dur dememiz lazım. Fakat bu ekranlı hayatların neticesi olan farklı fikirlerle kaçınılmaz karşılaşmanın farkında olarak inancımızı rasyonel temelleriyle anlamanın da peşinde olmamız lazım diyeyim.
Yani tahkiki iman diyeceğimiz araştırarak, okuyarak, değil mi hocam, sorgulama sonucundaki imanın çok önemli olduğu bir dönemdeyiz herhalde. Evet. Hiç şüphesiz belki de hiç bu kadar önemli olduğu bir dönem değil. Bu saymış olduğunuz etkenlerle beraber.
Hocam çok güzel söyledin. Aslında tam da İslam düşünürleri senin dediğin terminolojiyle tahkiki imanın, yani araştırarak imanın, taklidi imandan, yani başkalarını kopyalayarak imandan daha değerli olduğunu söylemişlerdi. Ve bunun her çağ için geçerli olduğunu söylemişlerdi. Yani İslam kelamcılarının bir kısmı Allah'ın varlığının delillerini bilmeyenin imanı geçersizdir demişler. Ki yani biz bugün hani böyle bir şey hayatta demeyiz yani. Böyle bir şey demeyeceğimiz şeyi bizden çok yani rasyonaliteyle ilgili daha uç, yani daha uç demeyeyim yani, iyi bir deyim değil. Yani hani bizi birçok kimse daha rasyonalite, modernite uyguluyor diyoruz ya.
Evet, yani, evet.
İslam'ın ilk dönem kelamcılarının rasyonaliteye verdikleri önem oldukça yüksek olmuş. Yani bizim hiçbir zaman söylemeyeceğimiz imanı geçersizdir gibi hani rasyonel temellerini bilmeyeni tipi ifadelerde bulmuşlar. Kısacası tahkiki imanın, araştırarak iman etmenin önemli olduğu İslam'ın düşünürlerinin çok söylediği bir ifade. Ama
hocam Cüveyni'yi de burada atıf yapmak lazım. Gazali'nin hocası Cüveyni mesela diyor ki buluğ çağına ulaşmış olan her Müslümanın ilk yapması gereken şey evrene bakarak oradan evrenin başlangıcı ile ilgili işte delilleri alıp onu Allah'a ulaştırmalıdır diye. Tabii. İlk vazifeyi bile akıl, istidlal diyeceğimiz, nazar diyeceğimiz o inceleme ve akıl yürütme olarak belirlemişler.
Tabii ki biz kimsenin taklidi imanı geçersizdir demiyoruz. Aynen. Bazı kelamcılar demiş olsa da. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tahkiki imanın tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar önemli olduğu bir dönemdeyiz. Nedeni de çok basit. Çünkü taklitle işi götürmek eskisi kadar mümkün değil. Taklitte insanlar içinde bulundukları aile ve mahalle dışında muhatap oldukları kimse yoktu. Şu anda odalarındaki bir tane ekranla dünyanın dört bir tarafıyla irtibat içindeler. Dört bir tarafındaki farklı fikir evlerinin içine değil, odalarının içine girmiş. Hatta ceplerinin içine girmiş vaziyette. Doğru. O yüzden yani taklitle işi götürmek mümkün değilken şu anda hala bazı ilahiyatçılarımız, din adına konuşanların taklitle insanları sürüleştirmeye çalışmalarını ben içinde bulunan sosyolojik ortamı hiç anlamamalarına bağlıyorum. Fakat çağ gereklerini yapacaktır. Bu insanların bir kısmının fikirlerini bence süpürecektir. Fakat bunların yanlış yönlendirdiği kitlelerin de işte yönlendirdiği kimselerin bir kısmının imanını yitirme veyahut da İslam'dan uzaklaşma, bunların etkide bulundukları kimsenin tehlikesi var ki onu nasıl giderebiliriz ben de bilmiyorum. Hep onun üzerine düşünmeye çalışıyorum.
Hocam eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum. Bir bayram günü beraberdik. Yine vaktimizin hocam sonuna
gelmiş olduk.
Herkese
hayırlı bayramlar. Bayramın tadını alalım. Allah inşallah bizi nice bayramlara, nice Ramazanlara eriştirsin diye.
Amin. Nice bayramlarda da program yapmak, bunları konuşmak bize nasip olsun sevgili hocam. Efendim, bayramın ikinci günü Profesör Doktor Caner Tahsaman hocamız bizlerle yarın yine bayramda muhakemede görüşmek üzere. Selametle.